Ayrım 8.
Ergun donmuş beni süzüyordu. O bakışları asla unutamam. Buz gibi, acı, hastalıklı ve şüphe dolu. Bir yandan beraberinde odaya dolan koku artık katlanılmaz olmuştu. Kustum kusacağım. Demek sevindin. Yazıklar olsun Zülfü. Bir sen kalmıştın güvendiğim. O dağlara da kar yağdı desene. Öyle çok bağırdı ki yan odadaki Özdemir yine çıkıp geldi. Önce odayı kokladı, sonra beni ve Ergun'u düşmanca süzdü. Bakışlarında bir kafa tutma, her şeyi bilme apaçık parlıyordu. Akşam eve dönerken acaba birkaç gün izin alıp dinlensem mi diye kara kara düşünüyordum. Yolda gazetecimiz Emir'e rast geldim. Kaşındaki mor şişliğe bakıp uzun uzun cık cık çekti. Yazıklar olsun der gibi kafasını sallayıp geçtim. Deliriyor muyum diye ilk kez telaşlandım. Koşarak eve vardım. Çocuklar beni sevinçle karşıladılar. Sanki sarhoş olmuşlardı. İçkimi aşırdı yoksa bunlar. Yok canım, öyle şeyleri hiç heves etmezler. Her şeye gülüyorlar, sevinçle beni kucaklıyor, birbirlerine bakıp kahkahalar atıyorlardı. Evet, neşeli, sağlıklı çocuklardır ama bir tuhaflık, bir aşırılık üzerlerinde. Evin içinde garip bir koku vardı. Daha önce de duyduğum ama nereden duyduğumu anımsayamadığım kekremsi bir koku. Buruk, acı, ekşimsi. Gevher halam geldi baba. Halam bize neler almış bak baba. Yaş günleri de değil. Acaba başka bir özel gün mü bugün? Yo. Nisan'ın kendi halinde sıradan bir 13'ü. Üstelik Gevher ben evde yokken pek gelmez bize. Hay Allah. Sakın Gevher tutup o saçma sapan hikayeyi anlatmış olmasın. Figen nerede? Bu saatte evde olması gerekir. Anneniz nerede kızım? Bak baba, bu maymunu halam almış bana. Kulaklarını tıkamış, gözlerini ve ağzını kapamış. Üç maymun ne komik değil mi? Bana da bu kaseti getirdi baba, dinle bak. Michael Jackson evin içinde avaz avaz bağırmaya başladı. Ne demek bu baba? Bilmiyorum oğlum, çekil git başımdan. Ben biliyorum ama halam söyledi. Birisi beni gözetliyor demek. Çocuklar gülmekten kırılıyorlar. Kızı küvetin içinden çıkartıyorum. Oğlan yatağın altına girmiş, tepiniyor. Kız gidip aynaya bakıp yeniden gülme krizine tutuldu. Anneniz nerede oğlum? Annem, annem, halamla çıktı baba. Gece yarısına doğru çocukları ancak yatıştırabildim. Üçümüz de bitkin düştük. Figen hala ortada yoktu. Çocuklar uyumadan önce Gevher'in çantasından küçük bir şişe kuşku aşırdıklarını itiraf ettiler. İçer içmez her şey öyle komik görünmeye başlamış ki hangisine güleceklerini şaşırmışlar. Tıpkı Luna Park'taki kahkaha aynaları gibiymiş görüntüler. Çift burunlular, üç bacaklılar, nallı ayaklar, timsah delililer, vampir dişliler, üç memeliler, nanik yapanlar, yüzünün yarısı gülen, yarısı ağlayanlar. Peki beni nasıl gördünüz çocuklar? Yine gülmeye başladılar. Kopuk kopuk cümlelerle beni bir gözü kalp, öbürü mide şeklinde olarak gördüklerini anlattılar. Şimdiki çocuklara bu yaşlı insan vücudu öğrettiklerini bilmiyordum. Hem ben beyin şeklini tercih ederdim. Neyse. Çocukları uyuttuktan sonra oturup Figen'i beklemeye koyuldum. Bir yandan da kuşku denen nesnenin keyif verici bir sıvı olup olmadığını düşünmeye başladım. Yoksa alışkanlık yapıcı bir uyuşturucuyla insanları zehirliyor muydu bunlar? Kimdi bu kuşkuyu üretip pazarlayanlar? Birinin bu işe el koyması gerekmez miydi? İyi ama neden, diyelim ki Ülker Hanım kuşkuyu kullandığı halde bundan emindim, kahkahalarının sayısı artmamış, aksine tümden yok olmuştu. Figen sabaha doğru geldi. O da kuşku kokuyordu. Ekşiter bile daha insanca bir koku bunun yanında. Karım ağlamıştı, rengi sapsarıydı. Doğru banyoya girip kapıyı içeriden kilitledi. Sabırla bekledim. Figenciğim, iyi misin hayatım? Değildi. Eşyalarını toplamaya başladım. İstenmediğim yerde durmam ben Zülfü. Belki farkında değilsin ama ben de genç sayılacak bir kadınım. Figen'e şöyle bir alıcı gözüyle baktım. Doğru, 30'larının sonunda hala alımlı, güzel bacakları olan hoş bir kadın. Peki neden gidiyorsun, bari onu anlat. Sen daha iyi bilirsin. Ah ne safmışım ben, hiç şüphe etmedim senden. Figenciğim, hayatım vallahi ortada bir şey yok. Çevremdeki herkes gibi sen de saçmalamaya başladın. Yapma ne olur, çıldıracağım yahu. Özdemir'in karısıyla ilişkin olduğunu hiç düşünmemiştim Zülfü. Geçenlerde kafanda kocaman bir morlukla eve geldiğinde anlattığın hikayeye de inanmıştım. Özdemir yumruk atmış halbuki. Onca yıllık karım o güne kadar hiç takınmadığı, bu yüzden hiç tanımadığım sapsarı, çirkin, tiksinme dolu, çok kararlı bir yüzle baktı bana. Buz gibi dondum. Benden tiksineceğini hiç düşünmemiştim bugüne dek. Nasıl oldu bilmiyorum, bar bar bağırırken yakaladım kendimi. Senin 8 yıl önceki yemekte etin en iyisini, kahvenin en köpüklüsünü Özdemir'e verdiğini sineye çektim ben ama, hı? Derin bir sessizlik bıçak gibi zamanı kesti. Öylece kala kaldık. Göz göze geldik. Şaşkın bakıştık. Kahkahalarla gülmeye başladık. Kuşku karıma etki etmemişti. Belki de dozu azdı, yetmemişti. Birbirimize sarılıp öyle çok güldük ki komşular duvarları tepmeye başladılar. Ertesi sabah keyifle işime gittim. Uzun süredir kaybettiğim huzurlu bir aydınlık vardı içimde. Dairede bir karış suratla Özdemir karşıladı beni. Ergun'un intihara kalkıştığını, güç bela kurtarıldığını anlattı. Hiç utanmıyor musun Zülfü? Kokladım. Aynı kekremsi koku, artık parfümünü tanıdığım Kuşku bu. Hayır Özdemir, onu karısıyla aldattığım için utanmıyorum. Ah, Ergun yeniden mi evlendi? Ben yıllar önce boşandı diye biliyordum. Demek yeni karısıyla onunla da ha? Biz onu Bakan Bey selam verdi diye intihara kalkıştı biliyorduk. Yok canım, benim yüzümden dedim çok ciddi bir bakışla. Ondan sonra dairede hemen herkesin kara listesine girdim. İşlerim bozulmaya başladı. İnsanın iş iştahı, iş çevresi, başarısı, kafasının çalışacağı, soluk alacağı alan genişledikçe artar. Benim iştahım giderek kaçıyordu. Ya onlar gibi olacaktım ya da çekip gidecektim. İyi ama nereye? Yıllardır bu dairedeydim. Kurulu düzenim, evim, barkım vardı. Kolay mı öyle çekip gitmek? Figen'in iş ve arkadaş çevresiyle ilişkileri de benzer bir darboğaza girmişti. Boğuluyorduk bu Kuşku bolluğundan. O akşam karar verdik. Biz de Kuşku kullanacaktık. Birlikte bizim bakkala gittik. Bakkal dükkanının kapısı ve duvarları Kuşku ilanlarıyla doluydu. 1987 Kuşku'nun en görkemli yılı. Şimdiye kadar almadıysanız hemen alın. Artık ülkemizde de Kuşku üretiliyor. Kıvançlıyız. Çağdaşlaşan ülkemizde kuşkusuz aile bırakmayacağız. Batılılaşma sürecine katılın. Hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Hemen başlayın. Bizim bakkal Emin Bey bir subay emeklisidir. Ciddi, çalışkan bir adamdır. Selamsız sabahsız geçmeyiz birbirimizi görünce. Biz dükkana girer girmez hiç konuşmadan bizi süzdü ve havayı kokladı. Merhaba Emin Bey, nasıl gidiyor işler? Neden sordunuz Zülfü Bey? Figen'le bakıştık. Dükkandaki farklı ürünlerin kokusu kimse Kuşku'yu duymamızı engelliyor olmalıydı. Biz Figen'le Kuşku almak istiyoruz değil mi karıcığım? Katı mı sıvı mı? Fark etmez Emin Bey, elinde hangisi varsa ondan olsun. Yeni aile boyu Kuşku'dan vereyim size. Daha ekonomik olur. Bu sizin ilk Kuşku kullanışınız galiba. Utanarak başımızı salladık. Zaten sizden hep şüpheleniyordum. Eve döndük. Çocuklar uyuyana kadar bekledik. Salona geçip kapıları, pencereleri sıkı sıkı kapattık. Şişenin kapağını açtık. Salona beyaz bir duman sinsi sinsi dağıldı. Böyle hızlı ve sinsi incecik bir başka beyaz duman daha yoktur. Kapı altlarından bütün odalara, perde kıvrımlarına, elbiselerin kat yerlerine, saç tellerine, deri gözeneklerine yayılıp nüfuz etti. O kekremsi koku burnumun direğini sızlattı. Cesaretle bekledik ve katlandık. 10 dakika sonra kulaklarımda tuhaf sesler duymaya başladım. Biri beni takip ediyormuş gibi bir efekti bu. Sonra gözetleniyormuşum duygusuyla huzursuz oldum. Biri beni dinliyor, söylediklerimi kayıt ediyor, gözlüyordu. Yoksa gizli kamerayla kontrol mü ediliyoruz? Direnmek istediysem de bu lanet olası kuşkuyu artık direnmemek üzere almadık mı? Bıraktım kendimi. Figen telefonun başına dikilmiş bana bir şeyler anlatıyor. Zaten telefonlarımızı dinlediklerinden hep kuşkulanmıştım. Posta kutusundan da mektupların çalındığını biliyorum. Bak kaç yıldır abimden hiç mektup gelmiyor. Biraz sonra bizim gürültümüze çocuklar uyandılar. Uykulu gözlerle salona girip bizi bir süre seyrettiler. Sonra havayı koklayıp birbirlerine baktılar. Anlamlı anlamlı sırıttılar. Çok utandım ama çocuklarımdan da kuşkulanmaya başlamıştım. Çocuklar dayanamayıp kahkahayı bastılar sonunda. Tıpkı Gevher'in kuşkusunu aşırdıkları günkü gibi çılgınca gülüyorlardı. Anneme bak, 3 tane memesi var. Babama bak, cüce olmuş. Ah, baktım Figen 3 memeli gördüm ben de. Bir gülme tutsun beni. Karımın küçük göğüslü olma kompleksi vardır bilirim. Gidip aynaya baktım. Vallahi cüce olmuşum. Tabii ya, ben de boyum fazla uzun diye az zehir etmedim gençlik yıllarımı. Sırık Zülfü derlerdi okulda bana. Sabah ezanına kadar ailece öyle çok güldük, öyle gürültü yaptık ki kahkahalarımız apartmanı ayağa kaldırdı. Duvarları tekmeleyenler, telefonla hakaret edenler, kapıya dayananlar. Fakat bizi kimse gülmekten alıkoyamadı. Bu bizim dışımızdaydı. Kuşkunun etkisi geçene kadar şeyleri ve insanları bu gözlerle görecektik. Kahkahalar arasında bavullarımızı hazırlamaya başladık sabah güneş doğarken. Mart 87 Ankara. Yerli filmlerle büyümüş kız çocuklarından birisi. Cihat'a. Fonda sık ağaçların oluşturduğu bir orman ve neşeli bir müzik üzerine bolca eklenmiş kuş cıvıltıları arasında Siyah gür saçlarını omuzlarına dökmüş şişmanca bir kadın, kalın bıyıklı, esmer bir genç erkekle el ele ormanın içine doğru koşuyordu. Bazen durup yüzlerini kameraya çeviriyorlar, o zaman bütün beyaz perdeyi kadının gözleri kaplıyor, iri, ıslak, baygın, bol makyajlı bir çift göz ya da erkeğin kapkara bıyıklarıyla iri, kırmızı, kocaman dudakları. Bir kadının gözleri, bir erkeğin dudakları, yakın çekim. Sonra yeniden orman, kuş cıvıltıları, mavi gök, yeşil ağaçlar, bol müzik. Kadınla erkek yüzleri kameraya dönüp yanak yana sarılıp çılgınlar gibi sırıtıyorlar. Onlar ormanın içinde koşarak kaybolurken beyaz perdede son yazısı beliriyor, ışıklar yanıyor. Siyah, kocaman gözleri merak ve ilgiyle büyülenmişçesine perdeye takılıp kalan 7 yaşındaki kız çocuğu, beyaz perdede son yazısını görünce fena halde bozuluyordu. Onun hep görmek istediği, el ele koşan kadınla erkeğin daha sonra ne yaptıkları, nasıl yaşadıkları. Ne var ki filmler hep kadınla erkeğin el ele koşması ve neşeli kahkahalarıyla bitiveriyor. Kocaman siyah gözlü kız çocuğu, kafasının içi sorularla dolu annesinin elini tutup kadınlar matinesinden hoşnutsuz eve dönüyordu. Acaba filmdeki kadınla erkek bundan böyle hep son sahnedeki gibi mutlu mu oluyorlardı? Hiç mi kavga etmiyor, üzülmüyor, ağlamıyor, parasız kalmıyorlardı? Neden annesi filmlerdeki mutlu sonlarda derin derin iç çekip sonra da dudaklarında uçuk bir gülümsemeyle dalıp gidiyordu? Neden eve döndüklerinde durup dururken her şeyi hırçınlaşıyor, o akşam evde yine kavga çıkıyordu? Neden annesiyle babası da filmlerdeki gibi el ele tutuşup ormanda koşmuyor, sevinçle birbirlerine sarılmıyorlardı? İkisi de filmdeki koşan erkekle kadın kadar gençtiler. Neden annesiyle babasının sarıldıklarını hiç görmüyordu? Siyah, kocaman gözlü kız çocuğu elleri çenesinde, yemek masasına dirsekleri dayalı oturup bunları düşünüyordu. Bir yaz günü, Temmuz. Yine de güneş yakmıyor, ısıtmıyor. Bulutların arasına bir girip bir çıkan kendisi sanki. Bulutlar güneşin yüzünü örtüyorlar. En fazlası ılık bir gün. Plaj. Isınmamış kumlara serili havlu, hasır, şezlongların üzerinde insanlar. Güneş varmış, yokmuş, pek umurlarında değil. Olunca güneşleniyor, olmayınca gölgeleniyorlar. Bu insanların çoğu bütün bir kışı Anadolu kentlerinde yavaş yavaş artan deniz tatil bilinciyle, özlemiyle çalışarak tatillerini kısa da olsa deniz kenarında, ucuz personel kamplarında geçirecekleri düşleriyle geçirerek yaşıyorlar. Şimdi yaz, şimdi tatil. Ne yapalım? Güneşin yüzünü bulutlar örtüyor. Ufak çizgisi demli bir sisle kaplanmış. Uzaktan iki boğaz arasını geçen şilepler görkemli hayaletler olarak mavi siste akıp gidiyorlarsa. İnsanlar bu serin Temmuz gününde dünyaya, ülkeye, güneşe ve denize sırtlarını dönmüş, kör ve sağır olarak oturuyorlar. Deniz kirli, deniz yorgun, deniz Marmara Denizi. Deniz kıyısında oturanlardan biri uzun saçlı, kumral bir kız üşüyerek kalktı, çevresine bakındı, gözleriyle birini aradı uzun bir süre. Sonunda plaj kahvesinde mavi güneş şemsiyelerinin altında, güneşsiz günü sigara ve çayla geçirmekte olan sarışın, ince uzun, genç adamı gördü. Adam gözlerini denizde kimsenin bilmediği bir noktaya dikmiş, olağanüstü bir başarıyla ve inanılmaz bir iştahla sigara üstüne sigara emiyordu. Kulağının dibinde top patlasa duymayacak denli dalmıştı. Ama uzaktan üzerine dökülmüş bir çift gözü hissetti. Baktı, birbirlerini gördüler. Dudaklarında belirsiz bir gülümsemeyle kalktı, kıza doğru yürüdü. Bikinisinin üzerine havlu bir entari giydi kız özensiz, şaldır şuldur, isteksiz. Hiç konuşmadan, hiç dokunmadan kıyı boyu yürüyüşe çıktılar. 20 yaşlarında olmalıydı ikisi de. 21 değil, sessiz, kıpırtısız yürüdüler. Adam kızın kocasıydı. Fondamı son yağmurlarının en kötü kopyalarından biri doğayı şarıl şarıl yıkarken, ağaçlıklı bir yolda yürüyüşe çıkmış, saçları sarı boyalı kadınla uzun boylu, esmer, bıyıksız ve uzun saçlı bir erkek, hemen yol üzerinde buluverdikleri örümcek ağlarıyla kaplı bir kulübeye sığınırlar. Aniden çöken karanlığı ürkünç bir parlaklıkla yırtan şimşeklere, yoğun gök gürültülere eşlik etmektedir. Saklı bir yerlerden kederli bir keman sesi duyulur. Giysileri sırılsıklam olmuş kadınla erkek, kupkuru saçlarıyla kulübenin ortasında kala kalırlar. İçinde kırık dökük eşyalarla öylece terk edilmiş izlenimi veren kulübede tozlar içinde bir de şömine vardır. Erkek, şöminenin hemen önünde buluverdiği odunları yine oracıkta bulduğu kibritle yakar. Ateş ögesinin katılmasıyla kederli keman sesi yükselip gergin keman seslerine dönüşür. Kadınla erkek ıslak giysilerini çıkartıp şöminenin yanına asarlar. Kadın çok utanmakta, erkek gözlerinde vahşi pırıltılarla gülümsemektedir. Aniden gergin keman seslerine gizemli bir tumba eklenir. Tumba sesiyle birlikte erkek kadının üstüne yürür. Gözlerinde yalnızca tutku vardır. Burun delikleri hızla açılıp kapanmaktadır. Kadın geriler. Kadının gözlerinde beceriksiz, zavallı bir korku vardır. Birlikte bir yerlerde hazır bekleyen bir yatağa devrilirler. Müzik yükselir. Beyaz perdeyi tümden kadının kırmızı tırnaklı eli kaplar. Kadın nereden bulmuşsa bir kırmızı gülü avucunda sıkıp parçalamaktadır. Müzik almış başını gitmektedir artık. Bundan sonraki sahnede aynı kadın ahşap kulübede bulduğu kar beyazı çarşaflara sarılmış ağlamakta, arada bir hıçkırarak mahvoldum ben diye inlemektedir. Erkek donuk gözlerle yatakta oturmuş sigara içmektedir. Siyah, kocaman gözleri merak ve ilgiyle büyülenmiş 7 yaşındaki kız çocuğu, filmlerde sık sık rastladığı ağlayan çıplak kadının neden ötürü mahvolduğunu bir türlü anlayamadan, kafasında onlarca soru işaretiyle annesinin elini tutup kadınlar matinesinden hoşnutsuz eve dönüyordu. Acaba filmlerde hıçkıra hıçkıra ağlayan kadın, sıkıp parçaladığı gülün eline batan dikenlerinden ötürü mü mahvoluyordu? Yoksa filmin başında kadın dostça, nazikçe davranan, ne var ki ağlarken kayıtsız kalan erkeğin yüzünden mi? O zaman da bir erkeğin bir kadını nasıl mahvedeceği sorusu takılıyordu aklına. Kendileri gibi iki göz, suyu, helası evin dışında, basık tavanlı bir evde oturan bitişik komşuları seyyar satıcı Osman'la karısı Aliye'yi düşünüyordu. Osman içip eve sarhoş geldiği geceler karısı Aliye'yi dövüyordu. Kadın çığlıklar içinde mahalleyi ayağa kaldırıyor, ağlıyordu. Dayağın ertesi günü Aliye sanki o çığlıkları atıp ağlayan başkasıymış gibi rahat, üstelik övünerek kollarındaki, bacaklarındaki çürükleri gösteriyordu mahalleli kadınlara. Küçük kızın hiç anlayamadığı bir başka dilde konuşur gibi, erkek değil mi, sever de, döver de diye sırıtıyordu. Annesi dışında bütün mahalleli kadınlar Aliye'yi onaylıyorlar, annesi sessiz, hüzünlü, uysal ama diğerlerinin dışında kalıyordu. Kadınları siyah gözlerini iri iri açıp şaşkınlıkla izleyen kız çocuğu Aliye'nin neden mahvoldum ben diye ağlamadığını merak ediyordu bu kez de. Demek ki erkekler kadınları döverken mahvedemiyorlardı. Acaba bir erkeğin bir kadını mahvedebilmesi için illa ikisinin de çıplak olması ve kadının elinde bir gülü sıkıp parçalaması mı gerekiyordu? Şimdi de bir kadınla bir erkeğin çıplakken ne yapabilecekleri sorusu beliriyordu önünde. Çıplaklık ve cinsellik konusu kulağına takılanlar, gördükleri ve hissettikleriyle kötü, pis, ayıp, günah ve gizli bir konuydu. O halde kadınların mahvolmalarıyla cinsellik arasında bir ilişki kurabilirdi. Acaba babası da annesini mahvetmiş miydi? Siyah, kocaman gözlü kız çocuğu, elleri çenesinde yemek masasına dirsekleri dayalı, oturup bunları düşünüyordu. Genç karı koca bir süredir deniz kenarında yürümekteydiler. İkisi de dalgın, kendi içlerinde amansız bir hesaplaşmaya girmiş, sessizce sürdürüyorlardı kıyı gezisini. Arada bir gizli gizli, uzakta denizle göğün birleştiği çizgiyi arıyorlardı. Bu eski bir oyun aralarında. Kim ufuk çizgisini önce bulursa o kazanacak. Heyhat, umutsuz bir sis tüm ufku örtüp saklamış. İki üniversite öğrencisinin bildik öyküsü onlarınki. Hani 18 yaşında tanışıp sonra kantinde çay bardakları ve sigara dumanı arasında tam da dehşetli bir politik tartışmaya girişmişken ansızın sevdalandığını ayrımsayan üniversitelilerinkinden. Sonra baharda bütün dalları bir gecede çiçeklenen, ağaçların gencecik telaşıyla gelen coşkulu, içten en doğal istekleri. Bir kadınla bir erkeğin en ayıpsız, en günahsız güzelin birlikteliği, cinselliğin keşfi, iki yürek ve beynin fantazileri. İki insanın insancıl dostluğu, şefkati, sevgiye ve sevgiliye duyulan katıksız inancın yaşı. İki çocuğun gözü bağlı gerçekçiliği ve fazla saf iyimserliği. Derken öğrenci bütçesinin olmayan geliriyle çekilen sıkıntılar, aileye yük olma endişeleri, borç parayla içilen kantin çayı. Bir de şimdi saçma sapan gelen ama içinde yaşarken ölümcül önemine inanılan binlerce ayrıntıyla savaşmak. Komşunun damadı durakta bizi el ele gördü. Ya çenesine tutmazdı. Delikanlının oğlunu kaybediyor sanan annesinin paniği, kıza düşman kesilişi. Kız ailesinin daha iyi talipleri vardı nakaratları ve kızın yaşantısına sıkı denetim getirmeleri falan filan. Hep bildiğimiz şeyler yani. en pratik, en kolay çözüm, ille de kafalarına vura vura çocukluktan beri kazıdıkları evliliğe cumbadanak atlamak. Ne yapalım? Eğer bir imza için bunca kıyametler kopuyorsa onlar gibi yaparız. Gider hemen bir imza atıveririz. Ler, lar, ler. Bir imzadan sonra sokaklarda saklambaç oynamaktan kurtulup her şeyin yolunda gideceğini sanırken hiç akla gelmedik aksaklıklar, üst üste gelen karşılıklı düş kırıklıkları, yanlış ve hiç anlamamalar, ayrı zamanlı yaşamaklar, bu yönünü hiç tanımamışım seninler, hep bildiğimiz gibi. Üstüne bir de para sıkıntısı, tuz ve biber. İki üniversite öğrencisinin zorunlu evliliği, çağdaş ama çoktan eskimiş bir tiyatro eseri, üç perde, dram. Sonunda kumral, uzun saçlı kız ve sarışın, uzun boylu delikanlı, nedenini bulamadıkları bir yanlışı hinelediklerini ayrımsadılar. Akordu bozuk bir enstrümanla hep aynı şarkıyı doğru çalmaya çalışmak gibi bozuk, tek düze, yavan bir sesi onca emekle yarattıkları. Birçoklarınınki gibi. İkisi de sözleşmiş gibi, aynı anda durup, ufuk çizgisini bulabilmek umuduyla denize baktılar. Yok, bugün ufku görebilmek olanaksız. Yalnızca uçuk mavi, bulanık bir sis bulutu. Ufuk çizgisini bulamayınca dönüp birbirlerine baktılar. Nasıl genç, nasıl yorgun, nasıl sevgi dolu ve nasıl çaresiz iki çift sevgili göz. Zoraki gülümsediler. İlk 20'lerinde ufuk çizgisini bulamamaktan yaşlı yeniden yürüdüler. Fonda gecekonduların oluşturduğu bir mahallenin bakımsız, kirli, dar sokakları. Çamurlu sularda oynayan, saçları 3 numara tıraşlı olan çocukları ve saçları lastikle tepede fıskiye gibi toplanmış kız çocukları. İşte tam bu bebelerin arasından ayaklarına çamur sıçratmamaya çalışarak koşan kumral, kısa saçlı, balık etinde bir genç kadın. Kadın evlerden birinin önünde durur, kapıyı çalar, kapıda beliren başı beyaz tülbentli, namazında abdestinde nurani yüzlü yaşlı kadını yıllardır görmemiş gibi hasretle kucaklayıp öper. Ana kız yoksul evin en yoksul odasına geçerler. Odada bir dikiş makinesi ve dikilmeyi bekleyen düzinelerle kumaş vardır. Kumaşlara zom. Çünkü yaşlı kadın terzilik yaparak kızını büyütmüştür. Kızı annesine sevinçle o gün olanları anlatmaya koyulur. Hani çalıştığı fabrikanın sahibi ırzına geçmek istediği için işini terk edip çılgınca yollara düştüğü gün arabasıyla hafifçe çarpan yakışıklı, zengin genç doktor vardır ya, işte o bugün kendisine evlenme teklif etmiştir. Ana kız sevinçle yeniden sarmaş dolaş olurlar. Anne kızına böyle bir kısmet verdiği için yaşlı gözlerle Tanrı'ya şükretmekte, kız hülyalı gözlerle baygın baygın gülümsemektedir. Daha sonraki sahnede mahalledeki kafaları tıraşlı olan ve fıskiye saçlı kız çocuklarının sevinç çığlıkları arasında beyaz impala arabasıyla yakışıklı, zengin genç doktor belirir. Mahallelinin alkışları arasında bembeyaz gelinliği içinde çok mutlu gülümseyen gecekondulu genç kadını kucaklar. Beyaz perdeyi ikisinin göz ve dudakları kaplar. Yakışıklı, zengin genç doktor hayatımın kadınısın der ve kadını arabasına taşır. Fonda filme adını veren şarkı çalarken bütün mahalleli sevinç gözyaşları arasında yeni evli çifte el sallamakta, uzaklaşan beyaz impalanın arka camında son yazmaktadır. Siyah kocaman gözleri merak ve ilgiyle iri iri beyaz perdeye çakılmış 7 yaşındaki kız çocuğu, kadınlar matinesi izleyenlerinin "Eh güzel kızdı doğrusu, o güzellikle o mahallede sürünecek değildi ya, şanslı kızmış kardeş, turnayı gözünden vurdu vallahi" sözlerini kulağına takıp annesinin elini tutup kafasındaki yeni sorularla hoşnutsuz eve dönüyordu. Demek güzel kızların yoksulluk çekmesi haksızlıktı. Elleri çenesinde, dirsekleri masaya dayalı düşünüyordu. İyi ama annesi yoksulluğu hak edecek denli çirkin miydi yani? Komşular sık sık demiyorlar mı? Maşallah kız, tıpkı kraliçe Süreyya'ya benziyorsun. Sendeki şu cilt, şu gözler bizde olsaydı. Annesi de saçlarını tıpkı Süreyya gibi taramıyor mu gizli gizli? Şah Rıza çocuğu olmuyor diye Süreyya'yı boşayınca yine en çok üzülen annesi olmadı mı? Demek ki annesi güzel bir kadın. Peki o halde neden bütün gün çılgınlar gibi çalışan, çeşmeden kovalarla su taşıyıp çamaşırları bulaşığı yıkayan, pazara gidip her şeyin en ucuzunu alabilmek için savaşıp yemekler yapıp, kardeşinin altını temizleyip ona meme veren annesi, beyaz arabalı varsıl doktorla değil de her şeye çabucak öfkelenen, yemekten hemen sonra büyük gürültülü horultularla uyuyan, az konuşup az gülen babasıyla evlenmişti? Neden babası doktor değil de matbaa işçisiydi? Neden filmler bir türlü kendi yaşantılarına uymuyordu? Yanlışlık neredeydi? Oysa gördüğü bütün filmlerde bu ülkede geçiyordu. Yemek masasında oturup bunları düşünüyordu küçük kız. Bir de kendi yaşamını belirleyecek olanın güzellik varsılık mı, çirkinlik yoksulluk mu olacağını. Yoksa başka ne olabilirdi? Ya kendine hayatımın kadınısın diyen birisini bulamazsa? İyi ama hayatımın kadını ne demek ki? Sahil boyunca yürüyüşe çıkmış genç erkekle genç kadın, sisli bir günde ufuk çizgisini aramanın anlamsızlığını nihayet anlayıp geri döndüler. Hava iyice serinlemişti. Genç erkek bir sigara daha yaktı, dumanını iştahla içine çekti, yuttu. İkisi de artık konuşmak gereğini duyuyorlardı ama önce kim başlayacaktı? Kumral uzun saçlı genç kadın başını kaldırıp kocasına baktı. Simsiyah, kocaman gözleri vardı. Biz dedi, öksürüp boğazını temizledi. Biz bütün yanlışlardan tek başımıza sorumlu değiliz. Ta başından büyük bir yanlışın içinde yitildik. Kim olduğumuzu aramak yerine nasıl olmamız gerektiği öğretildi bize. Her yerde böyleydi bu. Okulda, evde, mahallede, oyunda, masallarda, tekerlemelerde ve sinemalarda. Sesi titredi, sustu. Kendi sesini yabancılamıştı. Söyledikleri de şaşırttı kendini. Bunları böyle net hiç düşünmemiş, söylemeyi de planlamamıştı. Sanki ansızın önüne konmuş bir kitabı okuyuvermişti. Delikanlı onun kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı çoktan. Tamamen doğru. Ben kendimi tanımadan, bilmeden sana hem arkadaş, hem sevgili, hem koca olmaya kalktım. Yani senin her şeyin olmam gerektiğini sandım. Senden de aynı şeyleri bekledim. İki insan birbirine ömür boyu her konuda yeter mi? Tıpkı ucuz aşk romanları, kötü Hollywood filmlerindeki sahte kahramanları oynamayı denedik. Üstelik onlara güler, onları yıkmayı amaçlarken. Siyah kocaman gözlü genç kadın mırıldandı. Bir de yerli filmler. Adam yeni bir sigara yaktı. Şimdi birbirlerine daha yakın yürüyorlardı. Denizin kimyasal kirliliğinde ölmüş deniz canlıları yer yer suda yüzüyordu ama kimse Marmara'nın can çekiştiğini fark etmiyordu. Olmamız gerekenle kendi oluşumuz arasındaki farklılıkların yarattığı berbat düş kırıklıklarının altında ezilmek bir yana dedi genç adam. Sigarasını kaçıran varmışçasına üst üste içti. Sevdiğin birini mutlu edememenin sorumluluğunu, suçluluğunu yaşamak. İkisi de başlarını doğru anlamına salladılar. Bunlara bağlı cinsel isteksizlikler, yitirilen güzelim cinsellik. İşte hepsi buydu toplam 4 yıllık beraberliğin, 2 yıllık evliliğin. Uzun zamandır ilk kez hoşnut bakıştılar, sevgiyle gülümsediler. Birbirlerine dokunsalar bir daha hiç ayrılamayacak kadar sevdiler birbirlerini. Ama dokunmayacak kadar da büyümüşlerdi artık. Bir eli yine çenesinde, siyah gözleri iri iri düşünen kadın bir sigara istedi kocasından. Adam sigarayı yakıp öyle verdi kadına. Daha hızlı, daha birbirlerine sokulmuş yürüdüler. Birbirini çok iyi tanıyan, çok sevmiş bedenlerin uyumlu müziğini dinleyerek, birbirlerini bunca çok severken ayrılmak zorunluluğu ve gerçeğiyle içleri ezilerek personel tatil kampına geri döndüler. Artık siyah iri gözlerinde soru işareti yerine kocasının hiçbir zaman haberi olmayacak iki dolu gözyaşıyla dimdik yürüyen kadınla kederli erkeği uzaktan görenler ne ideal bir çift diye düşündüler. İzmit 80, Norveç 81. Kitabın sonu. 23 Şubat 2001.